Ayrım 32, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 290. Sir Clarence Van Wyk, Afrika evriminin ara sıra ortaya çıkardığı o olağanüstü yaratıklardan biriydi. Safkan Afrikan derdi. Güney Afrika, İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçasıyken babası yüksek mahkeme yargıçlığı yapmış ve Güney Afrikalı birinin ünvan alabildiği günlerde evlatlarına geçecek olan Sir ünvanını almıştı. Sir Clarence bir Eton ve Sandhurst ürünüydü. Ünlü muhafız alayında subaylık yapmıştı. Umutburnu'nda büyük aile topraklarının da mirasçısıydı. Ian Smith hükümetinde Rodezya'nın karşı karşıya bulunduğu gerilla savaşının parasal fonunu sağlamakla yükümlü bakanıydı. Gary Chisora'ya gelirken Salisbury'ye uğradıklarında bu randevuyu ayarlamıştı. Sir Clarence müthiş bir av meraklısıydı. Kendisine toplantılar arasında büyük avlar vaat etmişlerdi. Sir Clarence, Rodezya Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterle geldi kampa. Yanında iki yardımcısı ve bir iki koruyucusu vardı. Kampın çalışanları ve olanakları daha küçük gruplara göre ayarlanmış olduğundan biraz güçlük çekilecekti. Ancak Sean'ın durumdan yeteri kadar önceden haberi olduğu için Salisbury'den ek malzeme, adam ve yiyecek getirtebilmişti. Mısasa ağacı altındaki masa uzatıldı ve Sir Clarence ile ekibi için yeni koltuklar taşındı. Isabella da babasının özel yardımcısı olarak onlara katıldı. Sir Clarence, Isabella'ya duyduğu ilgiyi daha ilk baştan saklamaya kalkışmamıştı. 1.85 boyuyla adam şasayla Sean'a bile tepeden bakıyordu. Yüksek sınıf aksanlı İngilizcesi ve klasik yüz hatlarıyla Afrikaner kökenini belli etmeyen çok etkileyici bir erkekti. Çok parlak mali ve politik bir kafası ve kadın düşkünü olarak yaygın bir ünü vardı. Mısasa ağacının altında bir ülkenin zenginlik ve ürününü pazarlamayı ve bunlardan her birine düşecek komisyonu konuşmaya başladılar. Rodezya'nın üretici bir ülke olması konuşmaları kolaylaştırıyordu. Ülkenin ufak çaplı madenlerinde hatırı sayılır bir miktarda altın üretilmekteydi. Üzerinde Rodezya malı damgası olmaması ve pahada ağır, yükte hafif olması altını kolay nakledilebilir ve elden çıkarılabilir bir meta yapmaktaydı. Ülkenin diğer belli başlı ürünleri olan tütün ve özellikle krom gibi değerli madenler için aynı şey söylenemezdi. Bunlar büyük partiler halinde nakledilmek, menşe memleketleri gizlenmek ve sonra da dünya pazarlarına sunulmak zorundaydı. Demir yolu Rodezya'dan güneye, Güney Afrika'daki Bourbon ve Cape Town limanlarına giderdi. Bu hazinelerin izleyecekleri doğal yoldu bunlar. Gary Courtney ve Courtney Sanayi, Smith hükümetinin bağımsızlık ilanından sonra yıllardır ülkeye uygulanan ambargodan kurtulmasını sağlamıştı. Şimdi yeni bir strateji gerekiyordu. Gary ile Sir Clarence Pignatelli sanayi kuruluşlarını titizlikle inceledikten sonra şimdi Elsa Pignatelli'ye bu ambargoyu atlatma işinde karlı bir ortaklık önermekteydiler. Avrupa'nın ikinci büyük tütün şirketi Pignatelli Holding'e aitti. Bunun yanı sıra Kanada'da Winnipeg Madencilik Şirketi'nde kontrolü ellerinde tutacak kadar bir hisseye sahipti. Ve Güney İtalya'da Taranto yakınlarında bir paslanmaz çelik fabrikasıyla bir vanadyum rafinerisi işletiyorlardı. Tüm bunlar Rodezya'nın ürünleri için bir pazar bulma arayışıyla çok uyumluydu. Ancak önlerinde sıkı bir pazarlık dönemi vardı. Bu pazarlık dıştan bakıldığında çok uygar ve dostça bir hava içerisinde yapılıyor gibi görünse de masanın başındakilerin hepsi de bir zihin ve irade maçı yapmakta olan kurnaz ve acımasız kişilerdi. Isabella dehşet içinde izliyordu onları. Ağabeyi o çelik gibi hesapçı kafasını gizlemek için miyop bakışlarından ve içten kahkahalarından yararlanıyordu. Kibar ve güzel Elsa Pignatelli utanmazcasına güzelliklerinden yararlanıyor ve onların erkekçi palalarına karşı kendi dişilik hançerini kullanıyordu ve bu karşılaşmayı çok rahat götürmekteydi. Sir Clarence kibar ve saygılıydı. Mensubu olduğu muhafızlara yaraşır bir şekilde hattını savunuyor ve geri çekilmek zorunda kaldığında bunu karşısındakilere çok pahalıya ödetiyordu. Sonra da müthiş bir zamanlamayla karşı saldırıya geçiyordu. Şahsa masanın ucunda oturmuş, tüm pazarlığı geriye bırakmıştı. Ancak konuştuğunda sözleri gayet oturaklıydı ve çoğunlukla da pazarlıkta saplanıp kalınan bir noktada uzlaşmayı sağlıyordu. Konuşulan paralar akıl almayacak boyutlardaydı. Isabella toplantı tutanağını yazarken bir yandan da 3 milyar doların %2,5'unun kaç para olacağını hesaplıyordu. Önlerindeki 12 ay içinde Courtney Holding'in payına düşecek olan paraydı bu ve bunun için hiçbir ilave sermaye yatırımı yapmayacaklardı. Rakamı bulunca ağabeyine daha bir saygıyla bakmaya başladı. Öğle saatinde toplantıya yemek için ara verildi. Sir Clarence beraberinde en iyi Rodezya bifteği getirmişti. Şanla aşçısı sabahtan beri eti kömür ateşinde pişirmişlerdi. Yemek hazırlanırken damaklarını birer kadeh Dom Perignon'la tatlandırdılar. Yemek sırasında Sir Clarence masa başındaki ustalığıyla Isabella'yı bir kenara çekip etkilemeye çalıştı. Isabella bu ısrar karşısında şaşırmış, biraz da hoşlanmıştı. Üstün bir insandı adam, tam bir erkekti. İktidar her kadın için güçlü bir cinsel tahrik aracıydı. Ayrıca adamın hafifçe kırlaşmış, gür kara saçları vardı. Isabella onun gözlerinden de hoşlanmıştı. Uzun boyluydu, uygar zekasıyla kendisini neşelendiriyordu. Adamın komplimanlarına gülümsemeye başlamıştı. Bir kere ayaklarına bakacak oldu. O ısmarlama ayakkabılar içindeki ayaklar en az 44 numara olmalıydı. Isabella yine gülümsedi. Belki büyük ayaklı erkekler için söylenenler doğru değildi. Ama yine de insanı heyecanlandıran bir olasılıktı bu. Nani'nin sözleri kulağını çınlatıyordu. Bütün Courtney'lerin kanı kaynar. Küçük hanım çok dikkatli olmalı ve bir hanımefendi olduğunu asla unutmamalısın. Adamın evli olduğunu biliyordu ancak bir erkek vücudunun rahatlığını tatmayalı o kadar çok olmuştu ki. Üstelik adam çok iri ve güçlüydü. Sir Clarence gerekli formu ve cesareti göstermeye devam ederse o zaman belki de bir şansı olabilirdi. Yemekten sonra yine toplantı masasına döndüler. Isabella onların içtikleri şampanya ile zekalarının körleneceği yerde daha keskinleştiğini fark etti. Saat 4'te Gary saatine baktı. Akşam avını kaçırmak istemiyorsak yarın sabah devam etmemizi öneririm. Akşam saatinde su içmeye gelen kuşları vurmak için iki kamyonla su kıyısına gittiler. Sir Clarence kamyonda Bella'nın yanına oturmayı başarmıştı. Ancak kamyonlar tam yola çıkacakları anda Isabella kararını değiştirip ikinci kamyondaki Gary'nin yanına gitti. Gary pek neşeliydi. Bir eliyle direksiyonu kullanırken diğer kolunu kız kardeşinin omzuna attı. ''Bu ambargoya bayılıyorum.'' dedi. ''O kadar romantik bir şey ki. Al Capone gibi hissediyorum kendimi. Hem yurtsever bir duyguya kapılıyorum hem de aynı zamanda vergi memurlarının asla görmeyecekleri 75 milyon sterlin nakit parayı cebe indiriyorum. Şahane bir şey bu. Ambargocuları ve yasakçıları çok seviyorum.''
''Sen adam olmazsın.'' diyerek güldü Isabella. ''Bu servet hırsının bir sonu yok mudur?''
Gary birden kendini toplayıp kolunu Isabella'nın omzundan çekti.
''Beni açgözlü olarak mı görüyorsun sahiden?''
''Yanılıyorsun Bella. Gerçek şu ki ben büyük bir oyunun bir oyuncusuyum. Para için değil, kazanmak için oynarım. Hayatımın büyük bir kısmı kaybetmekle geçti. Bundan sonra hep kazanmalıyım.''
''Hepsi bu mu yani?'' Isabella da ciddileşmişti. ''Kendi kendini tatmin için milyonlarca küçük insanın servet ve refahlarıyla oynuyorsun ama.''
''Ben kazanırsam o küçük insanlar da kazanırlar. Ambargocular kendi politik görüşlerini zorla kabul ettirmek için milyonlarca sıradan insanı açlığa ve sefalete sürüklüyorlar. Bana göre bir insanlık suçudur. Onların bu çabalarını boşa çıkardığım zaman küçük insanlar hesabına çok güçlü bir darbe indirmiş olurum.''
''Gary, sen beyaz atlı bir şövalye değilsin. Ne olur öyleymişsin gibi davranma.''
''Öyleyim ama. Kapitalist düzenin beyaz şövalyelerinden biriyim ben. Bunu anlamıyor musun? Güney Afrika'mızdaki ikilemden çıkışın tek yolu halkı, özellikle de kara derilileri eğitmek ve yükseltmek, paylaşılacak serveti yaratmaktır.
sınıf, ırk ya da inanç üzerine değil de liyakat temeline dayanacak bir toplum yaratmalıyız. Her insanın kendi gücünü gösterebileceği ve bu güce oranla ödüllendirileceği bir toplum. Kapitalist yol budur işte.
Gerçi senin böyle bir liberal gibi konuştuğunu daha önce duymamıştım.
Liberal değil, kapitalist. Irk ayrımı feodal bir düzendir. Kapitalist olarak ben de en az ablukacılar kadar kınıyorum bunu. Kapitalizm ortaçağ Avrupa'sının eski feodal düzenini ortadan kaldırmıştır. Kapitalizm iktidar ve ayrıcalığı miras yoluyla gelen bir azınlığa tanıyan bir düzenle bağdaşamaz. Eğer imkan verilirse kapitalizm ırk ayrımını ortadan kaldıracaktır. Ambargocular bu süreci yasaklamaktadırlar. İyi niyetli ama yanlış eylemleriyle ırk ayrımını güçlendirmektedirler.
Isabella ağabeyinin yüzüne baktı. Bunun böyle olduğunu hiç düşünmemiştim.
Yoksulluk baskıya yol açar, yoksulu ezmek kolaydır. Ama eğitilmiş ve refah içindeki bir toplumu sonsuza kadar ezmek olanaksızdır.
Gary frene basıp Sean'ın direksiyonunda olduğu Toyota'yı izleyerek ormana doğru yoluna devam etti. Afrika kıtasında toprak çok geniş ve bulanık bir suyla dolu çökmüş alanlar vardı. Buralarda sık sık yıkanan ve su içen fil sürülerinden dolayı müthiş bir sidik kokusu olurdu. Suyun sıcaklığına ve tadına rağmen kuş sürüleri 2 mil ötedeki temiz nehir sularından çok burasını yeğlerlerdi. On binlerce kuş sürüler halinde ve belirli uçuş yollarından gün batımından 1 saat önce gelirlerdi buraya. Sean silahları bu yollardan birinde sudan 400-500 metre geride hazırlamıştı. Suyun kenarına pusu kurarak kuşların su içmelerine engel olmak istemezdi. Aksine onların suya varana kadar olan alanda vurulmalarını istiyordu. Her silahın günde 50 kuştan fazlasını vurmaması bir kuraldı ve sadece gökyüzünde hızla uçan kuşlara ateş edilebilirdi. Silahlar ikişer ikişer yerleştirilmişti. Böylece avcılar hem dostluk edebilecekler, hem birbirlerinin kurallara uymasını sağlarlar, hem de 30 metre üstlerinden saatte 70 mil hızla giden bir ya da birkaç kuşun bir atışta vurulması halinde bu büyük ustalığa tanıklık edeceklerdi. Doğal olarak Elsa'yla Shasa ve Sean'la Gary birer çift oluşturdular. Isabella da Sir Clarence ile diğerlerinin gözlerinden uzak bir ağaçlığın arkasına düşmüştü. Babasının armağanı olan Holland marka tüfeği kullanıyordu. Ancak 1 yıldır ava çıkmadığı için pratik eksikliği hemen göze çarpmaktaydı. İlk 3 kuşunu ıskaladıktan sonra 4.sünü yaralayınca söylenmeye başladı. Kuşları yaralı bırakmaktan nefret ederdi. Sir Clarence kendi çift kuşunu indirdikten sonra tüfeğini ağaca dayayıp Isabella'nın yanına geldi.
''Sana birkaç püf noktası göstermemi ister misin?''
Isabella gülümseyince arkasına geçti. Onu kolları arasına alıp ellerini tuttu.
''Silaha fazla asılmamalısın. Sol elin daima üstün olması gerektiğini asla unutma. Sağ el sadece tetiği çekmek içindir.''
Silahı kadının omzuna yerleştirdi. Kendi eli içindeki sol eline bastırdı sözlerini vurgulamak için.
Baş yukarıda, her iki gözde açık olacak. Kuşa bak, silaha değil.
Erkeksi bir kokusu vardı. Tıraş losyonu taze erkek teri kokusunu gideremiyordu. Vücudunu saran kolları çok hoştu.
Yani böyle mi diyerek Isabella silahı kaldırıp nişan alırken kalçalarını arkaya bastırdı.
Çok güzel. Adamın sesinde bir tıkanma vardı. Çok iyi.
Tanrım, her tarafı 44 numaraymış diye düşündü Isabella. Bir okul çocuğu gibi kıkır kıkır gülmemek için kendini güç tuttu.
Sir Clarence atış öğretmeni rolünü çok benimsemeye başlamıştı ki Isabella bu kadar yeter diye düşündü.
Onu şımartmak istemiyorum. Adamın kolları arasından sıyrıldı. Bir daha deneyeyim dedi. İlk kuşunu tüyleri bile kabarmadan indirdi yere.
Doğal bir atıcısın, ağabeyin çok iyi at bindiğini de söyledi. Yakınlarda kusursuz bir Arap atı aldım. Afrika'da bir eşinin olmadığını sanıyorum. Onu sana göstermek isterdim.
Öyle mi? Neredeymiş bu at?
Rusarpa'daki çiftliğimde. Yarın öğleden sonra dönerken helikopterle oraya inebiliriz.
Bak bu hoşuma gidebilir dedi Isabella. Karınla da tanışırım.
çok hoş bir kadın olduğunu duymuştum.
Adam göz bile kırpmadı. Ne yazık ki karım şu an Avrupa'da. En az bir ay daha kalacak orada. Benimle yetinmek zorundasın.
Bu son sözlerini de vurgular gibi söyleyince Isabella dayanamayıp gülümsedi.
Bunu bir düşünmem gerek Sir Clarence. Senin de yetinilecek pek az şeyin olmadığını sanıyorum.
Erkek bu kere ciddiyeti bırakıp gülümsemişti. Senin idare edemeyeceğin kadar da değil canım.
Isabella esrarengiz efendilerine sadece ambargodan sıyrılma planlarını değil de bunun yanı sıra Rodezya'nın komple savaş planlarını da verdiği takdirde nasıl bir ödül alacağını düşündü. Hep görev aşkıyla diye kendi kendine söylendi sonra.
Çanta doldu diye seslendi Şahsa Elsa'ya. Tüfeğini ortadan büküp koluna yerleştirdi. Pakamisa, toplayın şunları diye seslendi iki kara derili çocuğa.
Çocuklar son iki kuşu almaya gittiler. Şahsa ile Elsa kamyonların yanına döndüler. Güneş ağaçların üstüne inmişti. Hemen üstteki incecik bulut parlak altın rengine dönüşmüştü. Şahsa herhangi bir neden olmadan tıpkı nişan yüzüğü rengi diye düşündü. Elsa sanki güçlükle bir karara varmış gibi pekala dedi.
Anlamadım, bağışla ama neye pekala dedin?
Sana güveniyorum. Bazı koşulları olacak ama fabrika planlarını ve Sindex 25 formülünü sana vereceğim.
Şahsa derin bir soluk aldı. Güvenine layık olmaya çalışacağım. O gece kamp ateşi başında diğerlerinden ayrı bir köşede otururlarken Elsa koşullarını sıraladı.
Sindex'in başbakanın ya da ileride onun yerine geçecek olanların doğrudan doğruya onayı olmadan kullanılmayacağı konusunda bana kişisel garanti vereceksin.
Şahsa kimsenin kendilerini duymadığından emin olmak için ateşin öte yanına baktı.
Söz veriyorum, başbakanın yazılı onayı alınacak.
Şimdi koşullara gelelim. Sindex Güney Afrika halkının herhangi bir bölümüne karşı kullanılmayacak. İç politikada ya da bir iç çatışmada asla kullanılmayacak. Bir halk ayaklanmasını ya da ileride çıkacak bir iç savaşı bastırmak için kullanılmayacak.
Kabul ediyorum.
Sadece yabancı bir gücün işgal kuvvetlerini püskürtmek amacıyla kullanılabilir. O da geleneksel silah kullanımından bir yarar sağlanmadığı takdirde.
Kabul.
Bir koşul daha var ama daha kişisel bir şey.
Söyle.
Ayrıntıları görüşmek üzere Lozan'a sen geleceksin.
Bu benim için bir zevk olacaktır.
Safari'nin son sabahıydı. Konuklar eşyalarını toplamışlar, kampı terk etmeye hazırdılar. Her çadırın önünde kamp uşaklarının almaları için bavullar yığılıydı. İş tamamlanmış, anlaşmalar imzalanmıştı. Elsa Pignatelli, Rodezya Tütün ve Kurumu'nu iyi bir komisyon karşılığında pazarlamayı kabul etmişti. Gary Courtney de o malların Güney Afrika limanlarından sahte belgelerle gönderilmesini sağlayacaktı. Hepsi birden Rodezya Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle Salisbury'ye götürülecekti. Helikopter Salisbury'den havalanınca kampla telsiz bağlantısı kurmuştu. O sırada kamptan 100 mil uzaktaydı. Kampa 30 dakika önce inmiş olması gerekirken gecikmişti ve bu yüzden hepsi kaygılıydılar. Kamp ateşinin çevresinde küçük gruplar halinde son içkilerini içerek bekleşiyorlardı şimdi. Arada sırada göğe bakıyorlar ve helikopterin pervane gürültüsünü duymayı umuyorlardı. Sean ile Bella yan yanaydılar.
''Sen Cape Town'a ne zaman geleceksin?'' diye sordu Bella.
''Bana bir kadın ayarlamaya söz verirsen mevsim sonunda gelirim.''
''Bunun için ne zaman yardıma ihtiyaç duydun ki?''
Sean gülerek öptü kız kardeşini.
''Ben babam kadar değilim ama'' dedi. ''Şuna bak, duyduğum kadarıyla kadınla Avrupa'ya gidiyormuş şimdi de.''
İkisi birden Elsa ile Şasa'ya baktılar.
''Onların yaşında iğrenç bir şey'' diye alay etti Sean.
Isabella hemen babasını savundu.
''Babam dünyanın en yakışıklı...''
''Tamam, tamam.''
Sean kız kardeşinin kolunu sıktı.
''Sön Cersei'yi düşün. İffetini koruyabilirsem talihin varmış derim doğrusu.'' Boş yere zampara Clarence dememişler ona.
Sanki kendisinden söz edildiğini duymuş gibi adam yanlarına geldi ve Isabella'yı bir kenara çekti.
Ötekileri Salisbury'de indiririz diye fısıldadı. Sonra helikopter bizi çiftliğime götürür.
bu küçük kaçamağımızı ilan etmemize gerek yok değil mi?
Elbette yok. Babamın ya da Lady Van Wyck'in bizim o masum at seyretme zevkimizi bozmalarını istemeyiz.
Çok doğru. Bazı şeylerin... Şan'ın çadırındaki telsiz çatırdamaya başlayınca sustu. Şan koşa koşa çadıra gitti. Helikopterin gecikmesinden en çok o huzursuz olmuştu. Yaklaşan helikopterle konuşması dışarıdan duyuluyordu.
Tekne, burası Büyük Ayak, seni dinliyorum.
Büyük Ayak, bir plan değişikliği oldu. Bakana haber ver, bu uçuş bir operasyona gönderildi. Seni 16 dakika sonra keşif ekibinle alacağım. Yanımda 10 scout var. Bakanın nakli için gerekli düzenleme yapılacak.
Anlaşıldı, tekne hazırlığa geçiyoruz, beklemedeyim.
Savaş o kadar can sıkıcı bir şeydir ki diye söylendi Sir Clarence. Bizi alacak başka bir helikopter gelene kadar bekleyeceğiz burada.
Ne olmuş diye sordu Elizabeth.
Terörist eylemi. Bir yerdeki bir beyaz çiftliğine saldırmışlardır. Helikopterimizi oraya gönderiyorlar. Terörist avı her şeyden önce gelir. Bu katil domuzların ardını bırakamayız. Çiftçilerin moralini yüksek tutmamız gerek.
Rodezya Hava Kuvvetleri'nin elindeki helikopter sayısının çok az olduğunu söylememişti. Omuzlarını silkti.
Kader aleyhimize çalışıyor sanırım.
Küçük işimizi belki ertelemek daha iyi olacak.
Şan çadırından fişekli el bombaları ve mataralarıyla çıkınca Isabella sustu.
Matato işimiz var diye bağırdı Şan. Kovalamaca.
Ufak tıfak Endrobo iş sürücüsü hemen ortaya çıktı.
Tamam bu vana.
Şan kampın ortasında toplanmış olan diğerlerine döndü.
Kusura bakmayın dostlarım. Salisbury'ye yalnız gideceksiniz artık. Matato ile benim bir randevumuz var.
Geriye baktı sonra.
Neden Beechcraft'la onları sen götürmüyorsun? Bu kadar yükle iki sefer gider gelirsin ama burada beklemekten iyidir.
Susup başını yana eğdi.
Geliyor işte.
Tek tek ellerini sıktı sonra.
Gelecek mevsim yine görüşecek miyiz sinyora? Size kocaman bir leopar vaat ediyorum.
Sizi böyle bıraktığım için özür dilerim Sir Clarence.
Güle güle baba. Kendine iyi bak.
Eyvallah kız.
Isabella bir an sarıldı ağabeyine.
Lütfen dikkatli ol Şan. Başına bir şey gelmesine izin verme.
Şan kız kardeşini kucakladı ve bu düşüncesinin saçmalığı karşısında güldü.
Sen Sir C'nin ateşi altında daha çok tehlikedesin aslında.
Gökyüzüne baktı, helikopter ağaçların üstünde kara bir lekeydi. Şan kardeşinin elini sıktı.
Geri yapacak böyle şeyler varken senin işini kim ister ki?
Şan ile Matatu kampın kapısında helikopterin konmasını beklediler. Sonra toz duman arasında koşup açık kapıdan içeri atladılar. Helikopterin konmasıyla kalkması bir olmuştu. İyice yükselmek için zaman kaybetmeden ağaçları sıyırarak güneydoğu yönünde uçmaya başladı.
32. ayrımın sonu. Sayfa 299.